Ayrım 10, sayfa 95. Al Capone, Gangsterler Kralı. John Cobbler. 5. Bölüm, Dini Törensiz Gömülenler. Ulusal içki yasağı ya da kanunu meclise getiren Minnesota'lı tütün çiğnemeye meraklı Cumhuriyetçi Parti milletvekilinin adından dolayı halk arasında söylendiği şekliyle Volstead kanunu 17 Ocak 1920 tarihinde saat 24.01'de yürürlüğe girdi. Volstead sık sık tekrarladığı inancını değiştirecek soydan değildi. Ahlakı kanunlar düzenler diyordu. On emirden beri böyledir bu. Yeni yasaya karşı girişilen ilk hareket gece yarısını 59 dakika geçe Chicago'da vuku buldu. Bir demir yolu makasına büyük bir kamyon girdi. Eli tabancalı, yüzü maskeli 6 adam atladı içinden. Makas bekçisinin elini kolunu bağlayıp ağzını tıkadılar. 6 makinisti bir barakaya kilitlediler. 2 yük vagonunun kapısını kırarak içeride bulunan 100 bin dolar değerindeki ilaç sanayinde kullanılmak üzere damgalı viski kasalarını aldılar. Hemen hemen aynı saatte başka bir Chicago çetesi bir ecza deposundan 4 fıçı saf alkol çalıyordu. Öte yandan 3. bir çete viski dolu bir kamyonu kaçırmakla meşguldü. İleride gangsterlerin çok sık uygulayacakları kamyon kaçırma yönteminin ilk örneğiydi bu. Söz konusu 3 olaydan dolayı kimse tutuklanamadı. Torrio olaylara sabırsızca seyirci kalmak zorundaydı. Ömründe böylesine imkanlı bir kazanç fırsatı geçmemişti eline. Ama koca aşığı bir türlü harekete geçiremiyordu. Meyhanelerle gece kulüplerinin büyük çoğunluğu nasıl olsa içki buluruz düşüncesiyle kapılarını kapamamışlardı. Bunlara istedikleri içkiyi sağlamak için göze alınacak riziko, elde edilecek kazançların yanında devede kulak kalmaktaydı. Bütün eyalette ayrıca Iowa'da ve Wisconsin'in bir bölümünde içki yasağının uygulanışını denetlemekle görevlendirilmiş olan memurların sayısı 134'tü. Chicago polis örgütüne gelince genel evler ve kumarhaneler konusunda gösterdikleri kolaylıkların aynını içki yapım ve dağıtımı konusunda da göstereceklerinden emindi Torrio. Haksız da değildi. İçki yasağının yeni çıktığı yıllarda Chicago Emniyet Müdürü olan Charles Fitzmaurice kendi ağzıyla açık açık polis kuvvetlerinin %60'ı içki yapımından para kazanıyorlar dememiş miydi? Hepsinden iyisi koca Bill Thompson hala iş başındaydı. Hala Chicago'da her şeyin serbest olduğundan dem vuruyordu. Belediye başkanı olarak işe başladığında şehir bütçesinde 3 milyon dolarlık bir fazlalık varken 4 yıl sonra 4 milyon 500 bin dolarlık bir açık meydana gelmişti. Konuşma ve davranışlarındaki kaba sabalık, akılsızlık, bilgisizlik, 1. Dünya Savaşı boyunca hiçbir şeyden anlamadığını ispat edercesine öttürüp durduğu politik izolasyonalizm borusu uluslararası bir palyaço haline getirmişti onu. Marne kahramanı Mareşal Joffre, Fransa Adalet Bakanı René Viviani ile birlikte ABD'de bir iyi niyet gezisine çıktığında Thompson onları Chicago'ya davet etmeyi reddetmiş. Bu önemli kişiler bizim buraya neden geliyorlar? Halkımıza acı çektirecek bir takım işleri övmeye mi? Yoksa daha başka niyetleri mi var demişti. Utançtan yerin dibine geçen şehir konseyi sonunda bağımsız bir çağrıda bulunmak zorunda kalmıştı. Ama bütün bu densizliklerine, beceriksizliklerine, yetersizliklerine rağmen Chicago tarihinde görülmüş en güçlü politik çarkın desteğine sahipti hala. Ve seçim harcamaları için memuriyete atadığı herkesten zorla para toplanarak ağzına kadar doldurulmuş bir seçim küpü vardı. Küçük bir çoğunlukla da olsa yeniden belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. Kısacası gelecek çok şeyler vaat etmekteydi ve bunun farkına varan yalnızca Torrio değildi. Gang liderlerinin çoğu hemen içki imaline geçmişlerdi. Bazıları üstelik Volstead kanunu yürürlüğe girmezden aylar önce alkol stokları yapmayı akıl etmişlerdi. Örneğin Dink ile hamamcı milyonlarca dolarlık bourbon viskisini toplamışlar, kanun yürürlüğe girdikten sonra bunları normal fiyatın 2 katına satışa çıkarmışlardı. Bu arada kaçakçılarla işbirliği yapanlar vardı. Torrio her zamanki aklı başındalığıyla gereksiz ve zararlı düşmanlıkları, çarpışmaları önlemek, çeşitli çete reisleriyle bir dizi çok yanlı ticaret anlaşması yaparak herkesin kendi bölgesinde rahat rahat iş görmesini sağlamak amacındaydı. Colosimo bu öneriye ne karşı çıktı ne de destekledi. Torrio'nun adına yönettiği işlerden kendi hissesini zamanında aldıktan sonra parlak fikirli yeğeni ne yaparsa yapsın umurunda değildi. Ancak öteki gangsterleri hizaya getirmek, hepsine söz dinletebilmek için koca Jim'in eski kuvvetli kişiliğinin geri gelmesi, prestijini yeniden kazanması gerekiyordu. Her şeyi sessiz sedasız kabul etmek tehlikeli olurdu. Çakalları aslanın üzerine saldırmaya, şahane ülkesini kendi aralarında paylaşmaya teşvik demekti bu açık açık. Oysa aslanın yerinden kıpırdamaya, kendini korumaya hiç mi hiç niyeti yoktu? Torrio'nun gerçekte el koymuş olduğu işlere kendi adına açık açık el koymasının zamanı gelmişti artık. 3 yıldır karısı Victoria Moresco'dan ayrı yaşayan koca Jim boşanmaya razı olması için kadına $50,000 teklif etti. Kocamı başka bir kadına yar olsun diye yetiştirmişim meğer diyecekti şişko yaşlımadan bir süre sonra. Ne olacak, zor bir iş değil ki. Boşanma kararı 20 Mart 1920 tarihinde kesinleşti. Sebep aile yuvasına terk. 3 hafta içinde Victoria kendisinden 20 yaş küçük olan Sicilyalı bir kabadayı Antonio Villani ile koca Jim'de Dale ile evlenmişlerdi. O zamanın en gözde sayfiye yerlerinden biri olan French League'de geçirdikleri balayından sonra koca Jim yeni karısını Vernon Caddesi 3156 numaradaki süslü köşküne yerleştirdi. Kayınvalidesine de kendileriyle birlikte oturması için ricada bulundu. Bir hafta sonra 11 Mayıs Salı günü Torrio telefon ederek kafeye 2 kamyon dolusu viski geleceğini haber verdi. Saat üzerinde çok önemli durmuş, amcasının saat tam 16'da yerinde olmasını söylemişti. Koca Jim 4'e birkaç dakika kala ayrıldı evinden. Şurasında burasında elmaslar parıldıyordu gene. Yakasına kırmızı bir gül iliştirmiş, şapkasını keyfini belli edecek açıda yerleştirmişti başına. Pantolonunun sağ arka cebinde sedef kalkmalı 28 kalibrelik tabancası vardı. Şoförü Wolfson tarafından sürülecek olan arabası kapıda beklemekteydi. Dale, işi bitince arabayı geri yollamasını, annesiyle birlikte alışverişe çıkacağını söyledi. Koca Jim arabayı hemen yollayacağına söz vererek öptü karısını, arabaya bindi. Wilson daha sonra efendisinin yol boyunca kendi kendine İtalyanca bir şeyler mırıldandığını hatırlayacaktı. South Wabash Caddesi'ne açılan birbirinden 15-20 metre uzaklıkta 2 kapısı vardı kafenin. Wilson kemerli kuzey kapısında bıraktı efendisini ve hemen Vernon Caddesi'ne dönmek üzere hareket etti. Koca Jim büyük camlı kapıyı iterek içeri girdi, yerleri mozaikle süslü geniş antreyi kat ederek asıl yemek salonuna geçti. Antrenin bir yanında vestiyer ve bir genel telefon kulübesi, öteki yanında kasiyerin oturduğu yer vardı. Asıl yemek salonundan kemerle ayrılmış 2. bir yemek salonu bulunuyor, kalabalık fazla olduğu zamanlar kullanılıyordu. Burayı da geçti kocacığım ve en geride bulunan bürosuna girdi. Birkaç dakika sonra bodrum katından yukarı çıkan kapıcı antreye bir yabancının girdiğini gördü. Ama işleri bitmemişti, yeniden alt kata indi. Aşağıda çalışmakta olan 4 işçiyle birlikte işine devam etti. Burada Colosimo'nun ünlü baba yadigarı kılıcının altında özel sekreteri Frank Camilla ile ahçıbaşı Cesarino o günkü yemek listesini görüşmekteydiler. Koca Jim kendisini arayan olup olmadığını sordu. Kimse aramamıştı. Bunu işitince biraz bozulur gibi oldu Colosimo. Özel avukatı Rocco de Stefano'yu telefonla aradı ama bulamadı. Camilla ve Cesarino ile bir süre gevezelik ettikten sonra 2. yemek salonundan geçerek antreye doğru yürüdü. Adamları gelecek olan kimseyi orada ya da dışarıda kapının önünde beklemek istediğini sandılar. Duvardaki saate şöyle bir göz atıp saat tam 16.25'i gösteriyordu. Yemek listesini görüşmeye devam ettiler. Bir saniye sonra birbiri ardından iki patlama işittiler. Bunların egzoz patlaması olduğunu ileri sürdü Cesarino. Camilla emin olmak için bakmaya gitti. Koca Jim'i mozaiklerin üzerinde yüzü koyun serilmiş buldu. Sağ kulağının arkasındaki bir kurşun yarasından kanlar akmaktaydı. İkinci bir kurşun kasiyer penceresinin camını kırarak karşı duvara gömülmüştü. Koca Jim yerde ölü yatıyordu. Camilla'nın telefonu üzerine emniyet müdürü John J. Garrett'i yanında cinayet masası şefi Mooney olduğu halde olay yerine geldi. Eyalet savcısı da savcılığa bağlı birkaç sivil polis yollamıştı. Camilla sonunda Dale Colosimo'ya da telefon etti. Genç kadın haberi alınca bayıldı. Polisin ateş edilen açıdan anladığına göre katil kurbanını vestiyerde beklemişti. Telefon kulübesindeki rafın üzerinde koca Jim'in el yazısıyla bir not bulundu. Sven diye yazmıştı, belgeyi hazırladım. Artık gerisini sen bildiğin gibi doldur. Adama söyle drugstore'unu gözlesin. O nesneleri nereden bulabileceğimizi öğrensin. 13'ten fazla adam kullanma. Daha fazlası varsa birkaç kişiye yol ver. Banka, hamiş, $50 üstünde ne kazanırsan bana ait. Kocacığım bu notu ne zaman yazmıştı? Nasıl olmuş da kağıt telefon kulübesine girmişti? Yazılanların anlamı neydi? Sven kimdi? Polis bu bilmeceleri hiçbir zaman çözemedi. Torrio ile Capone da dahil olmak üzere 30'dan fazla şüpheli kişi sorguya çekildi. Torrio da Capone da olay sırasında başka başka yerlerde bulunduklarını ispat edebildiler. Torrio'nun gözlerine yaşlar dolmuştu. Ömründe hiç göstermediği bir duygululuktu bu. Kocacığımla ikimiz kardeş gibiydik dedi. Terk edilen kız kardeşinin öcünü almak isteyen Joe Muresco da mı çekmişti tetiği acaba? O da olay sırasında başka yerde olduğunu kesinlikle ispatladı. Victoria ile Sicilyalı kocası koca Jim öldürüldüğünde Los Angeles'ta bulunuyorlardı. Ölen adamın para durumu işin esrarını bir kat arttırmıştı. Rocco de Stefano nakit ve elmas olarak en az $500,000 bulunacağını sanıyordu. Oysa uzun aramalardan sonra ancak $67,500 nakit para ile değeri $8,894 aşmayan mücevherler ve 15 fıçı viski bulundu. Kimsenin kesinleştiremediği bir söylentiye göre koca Jim 11 Mayıs günü evden çıktığında yanında $150,000 nakit para vardı. Ama polis olay yerine geldiğinde cepleri bomboştu. De Stefano müvekkilinin mali durumunun böylesine bozuk olmasını zorbalara ödediği haraçların çokluğuna bağlıyordu. Bu nedenle birkaç kara elci, özellikle parlak Jim Cosmano, şüphe altında kaldılar. Ama parlak Jim'in 11 Mayıs günü hapiste olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte çözüm yolunun pek uzak olmadığını gösteren belirtiler vardı. Bir yandan şans, bir yandan yeraltı çevrelerinde yayılan dedikodular, bir yandan da kafe kapıcısının ifadesi belirli bir yöne itmişti araştırmaları. Cinayet günü beş parmağın kıdemli cellatlarından Frankie Yale yanlışlıkla bir polis tuzağına düşmüştü. Doğuya giden bir trene binmek üzereyken yakalanan gangsterin bir haftadan beri Chicago'da olduğu anlaşılmıştı. Ancak o gün Colosimo cinayetiyle bir ilişkisi olduğu bilinmediğinden, belirli başka bir suç işlemiş olmadığından New York'a dönmesine izin verilmişti. Derken kapıcı patronunun peşi sıra kafeye giren yabancıyı tarif etti. Tarif Frankie Yale'a tıpatıp uymaktaydı. Ayrıca polis gammazlarından biri yeraltı çevrelerinde dolaşan söylentileri iletti savcılığa. Torrio'nun Yale'a $10,000 ödeyerek Colosimo'yu başından attığı söyleniyordu. Chicago polisinin isteği üzerine New York polisi Yale'ı gözaltına aldı. Tanık kapıcı New York'a gönderildi, ancak katille karşı karşıya gelince adamcağız donup kaldı. Onu tanıyamadığını söyledi. Soruşturma yeni baştan suya düşmüş oluyordu böylece. Bununla birlikte gerek Chicago polisi, gerekse New York polisi Torrio ile Yale'ın suçlu olduklarından emindiler. Chicago'nun büyük gangster kralları arasında ilk öldürülendi kocacığım. 14 Mayıs günü toprağa verildi. Çelenklerin ihtişamı, en gösterişli çelenklerin biri Johnny'den biri de Al'dan gelmişti. Bronzdan yapılmış pahalı tabut, kortejin uzunluğu, katılan kişilerin niteliği, ileride yapılacak gangster cenaze törenlerinin aynı debdebeyi sürdürmesine yol açacaktı. Ne Katolik kilisesinde ne de Katoliklere ayrılmış bir mezarlıkta dinsel tören yapılmadı. Başpiskopos George Mudelin'den izin çıkmamıştı çünkü. Bir kilise yetkilisi kararı şöyle açıklamıştı. Sayın Başpiskopos papazlarına şu noktalara dikkat etmelerini özellikle emretmektedir. Davranışlarıyla toplum içinde bilinen bir günahkar olarak ün salmış ya da kilise kurallarına uymayı açık açık reddetmiş, gereken günlerde ve Paskalya yortularında kiliseye gitmemiş olduğu bilinen gangsterler. Bu gibi adamların toprağa verilişlerinde dinsel tören yapılmayacaktır. Dinsel törenin yapılmaması için söz konusu kişinin gangster ya da yasak içki imalatçısı olması yeterli değildir. Her ölünün durumu ayrı ayrı gözden geçirilecek özel bir karara bağlanacaktır. Koca Jim'e dinsel tören yapılmayacağı kararı verilirken kendisi ne genel evcilikle ne de katil olmakla suçlanmıştır. İleri sürülen tek suç karısını boşayıp Dale Winter'la evlenmiş olmasıdır. Sonunda bir Presbiteryan papazı olan Pascual de Carol, Vernon Caddesi'ndeki köşke gelerek cenaze törenini yönetmeyi kabul etti. Tören sırasında Apollo dörtlüsü ilahiler söylediler. ''Tanrım sana yakın geldim'' adlı ilahi söylenirken Dale Colosimo girdi içeri. Ayakta duracak hali olmadığından bir kolunda avukat De Stefano, bir kolunda ise Dink vardı. Tabut kapatılmazdan önce hamamcı John önünde diz çökerek Katolikler için gerekli olan ölüm dualarını okudu. Levy'nin ünü en kötü dansinglerinden birinin sahibi olan Ike Bloom, merhumu öven bir konuşma yaptı. ''Kalleş değildi koca Jim'' diye başladı söze. ''Yeraltı çevrelerinin en üstün övgüsüydü bu. Hangi oyuna girerse girsin temiz oynardı, aç gözlü değildi, başkalarının da 5-10 kuruş sebeplenmesine karşı durmazdı, memnun olurdu hatta. Ne kadar çok insanın yüzü gülerse onun da yüzü gülerdi. Birçoğumuzda olmayan bir şey vardı onda, klas. Sosyete züppelerinin, milyonerlerin, mahallemize dadanmalarını o sağlamıştı, hepimize yaradı. Çoğumuz yıllarca Colosimo'nun artıklarından geçindik. Hiçbir arkadaşına kazık atmadı. Adam gibi hiçbir adama sırt çevirmedi. Her zaman çenesini tutmasını bildi kocacığım. Capone eski bir İtalyan yaz geleneğini yerine getirdi. Koca Jim'in ölümüyle gömülmesi arasında geçen 3 gün süresince tıraş olmadı. Birinci bölgede oturan binlerce Demokrat Partili, Levy boyunca yol alıp bağımsız bir mezarlık olan Oakwood Cemetery'ye giden kortejin en ön saflarında yer aldılar. Cafe Colosimo'nun karalara bürünmüş kapısı önünde duruldu. Bando bir matem marşı çaldı. Cenaze arabasının hemen arkasından giden perdeleri kapatılmış siyah arabanın içinde Dale Colosimo ile De Stefano bulunuyordu. Onları 5000 kişiden fazla bir kalabalık izlemekteydi. Sırayla tabutu taşıyan 53 kişi arasında her cins gangsterin yanı sıra 9 belediye meclisi üyesi, 3 yargıç, 2 milletvekili, 1 senatör, 1 eyalet savcı yardımcısı ve eyaletin Cumhuriyetçi Parti lideri de vardı. Hamamcı John o sırada Cumhuriyetçi Parti'den belediye meclisi üyesi seçilmiş olan Yargıç Lyle'ın da tabut taşıyanlar arasına katılmasını rica etmişti. Yargıç kabul etmedi. Bunun üzerine onu ikna etmeye çalıştı. Hamamcı, "Jim hiç de fena bir insan değildi Lyle" diye yalvardı. "Biliyor musun ne yapmıştı bir keresinde? Eski bir çiftlik alıp dayadı döşedi, fazla yıpranan genele fahişelerini dinlenmeye yollardı oraya. Kendilerini toparlayıncaya kadar orada kalmalarına izin verirdi. Hem de bir kuruş bile almazdı karşılığında." "Aman ne güzel," diye karşılık vermişti Lyle. "Ama şimdi koca Jim öldüğüne göre kim yönetecek bu sağlık yurdunu?" "Çoktan sattı canım," dedi hamamcı. Kızlardan bazıları kendilerine geldikten sonra kaçıp gittiler. Cim bozuldu haklı olarak. Şükran duygusu diye bir şey yok ki bu orospularda. Cenaze töreni dolayısıyla Chicago Amerikan gazetesinde şu yazı çıktı. Geçmişte neler yapmış olursa olsun, kusurları ne olursa olsun, koca Jim dostumdu benim, cenazesine gidiyorum. Bu ve buna benzer sözler yüzlerce Chicago'lunun dudaklarından döküldü dün. Jim'in yıllar yılı krallığını yaptığı 22. Sokak Levi bölgesinde işittik bu sözleri. Kiralık katillerin, dolandırıcıların ağzından işittik. Yeraltı çevrelerine bağlı nice kadının boyalı gözlerinden yaşlar akıyordu. Gökdelenlerin yüksek katlarında çalışan nice ciddi görünüşlü iş adamından işittik bu sözleri. Sanat ve edebiyat çevrelerinin ünlülerinden, yarı ünlülerinden işittik. Hepsi de bilerek ya da bilmeyerek, az ya da çok isteyerek karışmışlardı geceleri canlanan öteki dünyanın insanlarına.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 104.